Ayrım 11.
Sayfa 129. Şan. Meslektaşım Richard Dance hemen hemen 8 yıldır Patricia adlı bir hanımla çıkmakta olan Şan'a danışmanlık yapmaktaydı. Bu süre boyunca birkaç defa bozuşup sonra tekrar bir araya gelmişler ve yakınlarda nişanlanmışlardı. Şan sonunda Patricia'da tam aradığı kadını bulduğunu anlamıştı. Ancak evlenmeden önce halledilmesi iyi olacak bazı sorunları çözmesi gerektiğini de seziyordu. Ve bu yüzden felsefi danışmanlığa başvurmuştu. Çekici, esprili, dürüst ve kendine güvenen biri olarak tarif ettiği nişanlısı konusundaki en büyük şikayeti Patricia'nın onun öğütlerini dinlememesiydi. Örneğin Patricia yakınlarda hukuk fakültesinden mezun olmuştu ve bütün gayretini belli bir işe elde etmek için harcıyordu. Şan ise onun böyle dar bir hedefe dikkatini toplamasının hatalı olduğu kanısındaydı ve bir yandan da başka iş fırsatları da aramaya girişmesini istiyordu. Şan ile danışmanı birlikte Şan'ın kaygılarının ana hatlarını çizdiklerinde bunların temelinde yatan esas noktanın Şan'ın güçlü görüşlerinin olması, dünyayı siyah beyaz görmesi ve hakimiyet peşinde koşması olduğu açığa çıktı. Aynı zamanda işleri ince eleyip sık dokuma eğilimindeydi ama yine de kendi kararlarına pek güven duymuyordu. Bir örnek vermek gerekirse Patricia'nın kendisi için doğru kadın olduğuna karar vermeden 8 yıllık bir deneme süresine ihtiyaç duymuştu. Felsefi danışmanlık sayesinde Şan Hindu geleneğinden bir meditasyon tekniği öğrendi. Bunun amacı yakında olmuş güçlü duyguların ortaya çıktığı bir olayı yeniden canlandırmak, fakat bunu duygular, tahlil ve hüküm olmadan yapmaktı. Sonraki birkaç hafta boyunca nişanlısıyla olan anlaşmazlıklarını, kendini konuyla hiç ilgisi olmayan üçüncü bir tarafın yerine koyup, kendisini ve Patricia'nın davranışlarına dikkat ederek tekrar yaşama değil, tekrar gözden geçirme egzersizi yaptı. Çok geçmeden normal olarak hemen fikrini söylemeye başlayıvereceği yeni bir durum ortaya çıktığında konuşmadan önce kendisini tuttuğunu fark etti. O zaman sakince Patricia'yı eleştirmemeye karar verebiliyor ve kendi kararlarını onun kendisinin vermesi gerektiğini anlayabiliyordu. Şan'ın yeni kavrayışları onun Patricia ile etkileşim tarzını değiştirince danışman ona ikinci bir ödev verdi. Şan kendi deneyimlerinin Lao Tzu'nun ve Heraklit'in zıtların birlikteliği konusundaki bilgeliklerini doğrulayıp doğrulamadığını değerlendirecekti. Heraklit sağlığı iyi ve hoş yapan şey hastalıktır diye yazmıştı ve bu cümle pekala zor ile kolay birbirlerini belirler diye yazan Lao Tzu'nun kaleminden de çıkmış olabilirdi. Hem eski Yunan hem de eski Çin düşünürleri karşılıklı varoluşlarını tamamlamak için birbirlerine dayanan zıtların birbirlerine bağlılıklarını temel bir kavram saymışlardır. Bu çelişen fikirlerin savunulmasına yepyeni bir ışık tutuyordu. Şan bu görüngünün kendi hayatındaki örneklerini tanıdıkça bazı görüşlerinin kendisi için sırf başka bir görüşten, çoğunlukla Patricia'nın görüşünden farklı olmaları nedeniyle önemli olduklarını görmeye başladı. Şan'ın ileri sürdüğü gibi renk karşıtlıkları sanat eserlerini görünür kılan şeylerden biridir. Fakat çatışan görüşler ilişkileri işler hale getirmez. Nişanlısıyla arasındaki ayrılıkları bu şekilde yeniden biçimlendirmek ve ani yargılardan ve bunları başkalarına empoze etme arzusundan bir adım geri durmak Şan'ın ilişkisini hızla değiştirdi. Her şeyden önce Patricia ile artık eskisi kadar çok münakaşa etmiyorlardı ve münakaşa ettiklerinde de bu denetim dışı yakıp yıkan ani bir yangına değil, eninde sonunda ilişkinin temellerini sağlamlaştıran gerçek bir tartışmaya yol açıyordu. Birlikte düğünlerini tasarlayarak çok iyi vakit geçiriyorlar ve evlilik kararının her ikisi içinde en iyisi olduğu konusundaki güvenlerinin keyfini çıkarıyorlardı. Şan ilişkisi konusunda nihai bir karar vermeden önce göze çarpan meseleleri çözmeye çabalamakla akıllıca bir iş yapmıştı. Danışma sürecinde oluşturduğu eğilimler çok işine yarayacaktı. Fakat en önemli meşrebi, ilişkinin devam etmesi bekleniyorsa onu işler kılmak için zaman harcama istekliliğini, danışma sürecine o zaten kendi beraberinde getirmişti. Eğer zıttı mevcut olmasaydı doğrunun adı bile bilinmezdi. Heraklit. Nora ile Tom. Nora ile Tom'un ilişkinin nasıl olması gerektiği konusunda muhtemelen ortak bir görüşü paylaşıyor olacakları başka bir çağda daha başarılı olabilecek türden bir ilişkileri vardı. Geleneksel roller içinde evi geçindiren koca ile ev kadını eş olarak geçirdikleri onca yıldan sonra Nora ile Tom evliliklerinden ne bekleyebilecekleri konusunda artık çelişen görüşler taşıyorlardı. Nora oğulları Nicky doğduğunda fakülteyi bırakmıştı. Şimdi Nicky artık ilkokula gittiğine göre eğitimini tamamlamak ve tam gün çalışmak istiyordu. Nikki'yi büyütmek için evde kalmaktan hoşlanmıştı ama parasal bakımdan tamamen kocasına bağımlı olmak hoşuna gitmiyordu. Tom Nora'nın ev dışında çalışma fikrine karşı çıkmıştı. Aslında o Nora'nın daha fazla çocuk doğurmasını ve çocuklarla evde oturmasını istiyordu. Muhasebeci olarak iyi para kazanıyordu. Bu yüzden geçinmek için ikinci bir gelire ihtiyaçları yoktu. Nora kendini Tom'un egemenliği altında hissediyordu ve kendisinin okulu bitirip tam gün çalışma isteği yüzünden Tom'un da kendini tehdit altında hissettiğini bana anlattı. Ayrıca ev içinde ne kadar çok iş görürse görsün Tom hiçbir zaman onun yaptığı işten hoşnut olmuyordu. Üstelik paraları buna yeteceği halde ücretli bir yardımcı tutmasına izin vermiyordu. Nora'nın evi tek başına temizleyebileceğinde ısrar ediyordu. Nora'nın bu konudaki tahlili Tom'un evin temiz olmasından ziyade evin Nora'nın temizlemesini istediği yönündeydi. Daha fazla çocuk istemesine rağmen Tom iyi bir baba da değildi. Nora okula geri dönmeye hazırlanmak için kendine biraz vakit ayırsın diye Tom'dan Nikki'nin ev ödevine yardım etmesini istediğinde Tom Nikki'ye televizyon seyrettirirdi. Nora Tom tarafından yeterince kabul görmeme konusundaki şikayetine rağmen ilişkiyi sürdürmek istiyordu. Çift olarak ve ailece gerçekten çok iyi kimi vakitleri olmuş, eğlenceli tatiller geçirmişlerdi. Ve Nora'ya göre evliliği korumanın alternatifi, bekar ebeveynlik ve annesiyle birlikte yaşamak ona son derece tatsız görünüyordu. İlişkiyi muhafaza etmenin bedeli yüksek olacağı benziyordu. Fakat eşinin Nora, savaş köleliğinde ehvenişer olanı seçtiği kanısındaydı. Onun gayesi parasal durumunu ileride kendi şartlarıyla kalmasına veya işini terk etmesine yetecek derece iyileştirene kadar Tom'la birlikte kalmaktı. İkinci en iyi olarak ehvenişer olanı seçmeliyiz. Aristo. Güç mücadelesi. Nora ve Tom klasik bir güç mücadelesine girmişlerdi. Hobbes'un bu durumda tavsiyesi bir güç dengesi bulmaya çalışmak olurdu. Ancak Tom şu anda herhangi bir değişiklik yapmaya isteksizdi. Nora'nın seçimi baskın bir eş olarak Tom ile birlikte yaşamaktan yana olduğuna göre, onun görevi durumu karşısında en iyi felsefi meşrebi, duruma bakmanın ve düşünmenin en faydalı yolunu benimsemekti. Çok temel bir düzeyde bu, eğer bu alandaki çabaları Tom'un takdirini ve diğer gayretleri için desteğini kazandırmıyorsa, ev işlerinden geri kalmamayı sürdürüp sürdürmeyeceği üzerinde düşünmek anlamına gelebilirdi. Okulu bitirmesi ve iyi bir iş bulması için gereken süre boyunca Nora kocasının muhalefetiyle karşı karşıya olacaktı. Bu yüzden kendisini en az stres ve tehlike altında ve en az mutsuz hissedeceği bir şekilde bu mayın tarlasını geçmesini sağlayacak yolu bulmak zorundaydı. Bu amaçla Nora'nın ilişkideki kendi payını araştırmasına yardımcı oldum. Rotasını mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek için Tom'u kızdıracak ne yaptığını ve Tom'un tepkisinin haklı görülüp görülemeyeceğini Nora'nın kesin olarak belirlemesi gerekiyordu. Eleştirel düşünce bir şey konusunda ahlaki anlamda sorumlu olmadan da nedensel anlamda sorumlu olabileceğinizi gösterir. Bilmeden ve istemeden birini kızdırıyor olabilirsiniz. Nora'nın Tom'la çatışmalarının nedenlerini çözümlemesi, bunları en aza indirgemesine katkıda bulunabilirdi. Muhakkak kabahatli olmasa da neden ve sonuç konusunda daha fazla farkındalık çemberi daraltabilirdi. Nora yaptıklarının sonuçlarını bir kez anlayınca bunu değiştirmek isteyip istemediğine karar verebilirdi. Leibniz'in yazdığı gibi her şey bir neden yüzünden meydana gelir. Olanlar üzerinde bir miktar denetim sahibi olmak istiyorsanız arkadaki nedenleri anlamanız gerekir. Öyle olması ve başka türlü olmaması için yeterli bir neden olmadıkça doğru ve mevcut olan hiçbir gerçek bulunamaz. Gottfried Leibniz. Efendi ve köle. Nora Hagen'in efendi-köle ilişkisi kuramından da kavrayışlar çıkardı. Bütün dış görünüşlere göre köleye baskı yapan kişi efendidir. Fakat Hegel, efendinin de köleye sadece iktisadi bakımdan değil, aynı zamanda duygusal olarak da bağımlı olduğunu görmüştü. Bu dinamik aslında ilişkide büyük ölçüde köleye güç sağlar. Hegel, güce iki açıdan bakar. Birinin güçlü olması için bir başkasının güçsüz olması gerekir. Her ilişkiyi efendi-köle ilişkisinin bir varyasyonu olarak gördüğü dikkate alınırsa, Hegel insani etkileşim söz konusu olduğunda bütünüyle çekici bir filozof sayılmaz. Fakat onun bir güç dengesizliği var olduğunda onların iç yüzü konusundaki görüşü öğreticidir. Efendiler kendi kişisel değer hislerini bir başkasının baskı altında tutulmasından sağlarlar. Onların kendi köleleştirme korkularını sindirmelerinin biricik yolu başka birini köleleştirmektir. Efendilerin kölelerini salıvermeye neden bu kadar gönülsüz oldukları konusunda Hegel'in açıklaması buydu. Elimizdeki vakada Tom'un güvendiği Nora'nın güvensizliğine dayanıyordu. Tom, Nora'nın bağımlılığına bağımlıydı. Nora basitçe ilişkideki kendi gücünün farkına vararak kuvvet kazanabilirdi. Bununla birlikte yozlaştırıcı olduğu için bu gücü akıllıca kullanmalıydı. Durumu ters düz eder ve örneğin kendisine daha fazla özgürlük vermediği takdirde Tom'u boşanmakla tehdit ederek kendisi efendileşirse, efendinin riskli gücünü elinde tutan kişi kendisi olabilirdi. Felsefi danışmanlığa başvurmaya istekli olsaydı Tom da Hegel'den çok şey öğrenebilirdi. Zihni iktidardan düşme korkularıyla meşgul olan herkes sağlam olmayan bir konumdadır. Bir ilişkide güç paylaşımı yoluyla bütün enerjinizi hakimiyeti korumaya harcarken sağlayabileceğinizden çok daha fazla güç kazanabilirsiniz. Fizikçiler gücü belli bir zaman içinde harcanan enerji miktarı olarak tanımlarlar. Enerji nükleer, kimyasal, biyolojik, duygusal ve entelektüel gibi birçok biçimde ortaya çıkar. Eğer iyi korunursa bir ilişki aynı zamanda temiz, güvenilir ve bereketli enerji kaynağı olan bir güç jeneratörü de olabilir. Yalnız sen ve ben. Musevi filozof ve tanrı bilimci Martin Buber ilişkileri iki türe ayırır. Ben-sen ilişkisi ve ben-şey ilişkisi. Bunların birincisi eşitler arasında karşılıklı bir alışveriş ilişkisini temsil eder. İkincisi ise insanlarla nesneler arasındaki sahiplenici ve çıkarcı ilişkidir. Sağlıklı bir ilişki genellikle ben-sen türü etkileşimler gerektirir. Ancak biz sık sık ben-şey dinamiği yaratarak başka insanlara nesneler gibi davranmak hatasını yaparız. Bu çekişmeye gidecek bir güç dengesizliği başlatmanın başka bir yoludur. Kant bizi başka insanlara bizim amaçlarımızın araçları olarak değil, kendi başlarına amaçlar olarak davranmaya davet ederken benzer bir alana el atıyordu. Kendi maksatlarımız için başkalarına hakim olmaktansa onları kendi amaçları olan insanlar olarak anlamalıyız. Bertrand Russell'ın Gangsterler için El kitabı adını verdiği Machiavelli'nin Prensi'nin acımasızlığını bir şeyi zıddıyla tanımak açısından dikkate alın. Sizden korkmalarını sağlayarak başkalarını nasıl yöneteceğinizi, başkalarının sırtından nasıl zenginleşeceğinizi ve elde ettiğiniz her türlü güce nasıl sıkı sıkı sarılacağınızı anlatan Machiavelli'nin teknikleri, ben-şey ilişkisini kusursuz bir biçimde örneklemektedir. Eğer peşinde olduğunuz ünvan diktatörlük ise Machiavelli'nin yükselme yolu sizin de çok işinize yarayabilir. Fakat insanlar arası ilişkiler konusundaki merakınız daha çok onlar ermiş muradına dünyasından yana ise Kant ve Buber size daha faydalı olur. Onların ikisi de başarılı ve huzurlu bir ilişki açısından en önemli şeyin güç dengesi olduğu konusunda Hobbes ile aynı fikirdeydi. İç savaş. Hobbes savaşın bize yapabileceklerinin en kötüsünün önceden farkında olsak bu bilginin etkili bir caydırıcılığı olacağını düşünürdü. O uluslararası savaşın tersine özel olarak iç savaş konusunda yazıyordu. Çünkü yakın olmanın daha büyük bir yaralama potansiyeli yarattığını anlıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç olaylarının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya ve Japonya ile geliştirdiği yapıcı ilişkileri bir düşünün. Sonra bunu Amerika'nın güneyinde hemen her yerde iç savaştan bahsettiğinizde ortaya çıkması hala kesin olan ateşli duygusal tepkiyle karşılaştırın. 50 yıl öncesinin dış düşmanları artık dostumuz oldukları halde, eyaletler arasındaki iç savaş neredeyse 1,5 yüzyıl sonra yurtta birçok düzeyde hala sürmektedir. Aynı şekilde aile kavgaları da komşular arasındaki kavgalardan daha şiddetli olur ve daha uzun sürer. En kötü düşmanınız kendiniz olabilirsiniz. Ancak sıradaki bir sonraki kişi özel bir ilişkiyi paylaştığınız kimsedir. Birisiyle birlikte yaşamak size onu nasıl mutsuz edebileceğiniz konusunda çok bilgi sağlar. Eşiniz hassas noktanızın tam nerede olduğunu bilir. İnsanlar boşanmanın getireceği duygusal, hukuki ve parasal yıkımları önceden bilselerdi, ayrılmazlar ve Hobbes'un caydırıcılık kuramını haklı çıkarırlardı. Aşk ilişkilerinin çoğunun son bulmasına eşlik eden acılı sarsıntı, sağlıklı, mutlu bir ilişkiyi korumak yolunda çok çaba sarf etmek için belki de en iyi nedendir. Ne kadar içtenlikli ve sürekli olursa olsun bazen bu çabalar başarısız veya beyhude olur. Bu yüzden gelecek bölümde ilişkileri sona erdirme konusunu ele alacağız. İnsanın belirli bir miktarda iyilik yapma kapasitesi olduğu ve buna daima benzer miktarda kötülük yapma kapasitesinin eşlik ettiği yolundaki simetrik etik kuramını ortaya koyarken Sokrat herhalde bize en yakın olanların bizi hem en çok sevme hem en fazla yaralama yetenekleri olduğunu göz önünde tutuyordu. İnsanlar ne kadar tutku sahibi iseler birbirlerini o kadar çok çeker ve o kadar çok itelerler. Elizabeth Taylor ile Richard Burton'ı düşünün. Birbirleriyle iki kere evlenip üç kere boşanarak çekme ve geri tepme uçları arasında gidip geliyorlardı. Birlikte yolculuk ettiklerinde kavgaları duvarların ötesinden işitilebilecek kadar şiddetli olduğu için kaldıkları odanın etrafındaki odaları da tutup boş bırakıyorlardı. Uğraşsalar bile kendilerini ilişkiden tam olarak kurtaramıyorlardı. Birbirleri için yaratılmış olabilirlerdi ama aralarındaki çekim nefretleriyle ikiz olarak doğmuştu. Tutkulu aşkın tersi nefret değildir, aldırmazlıktır. Gerçekten aşıksanız ve bu duygu karşılıklı bile olsa mutluluğunuz garanti edilmemiştir. Eğer acılı sonlardan sakınmak istiyorsanız, bir ilişkideki gücünüzü akıllıca kullanmak ve gerekli bakımı sürdürmek zorundasınız. İsterdim ki, Krito, birçok insan en büyük kötülüğü yapmaya muktedir olsun. Çünkü o zaman en büyük iyiliği yapmaya da muktedir olurlardı ve bu ne hoş bir şey olurdu. Sokrat. 7. Bir ilişkiyi bitirmek. Akıllıca bencil olun. Dalai Lama. Başlangıca dikkat ettiğiniz kadar sona da dikkat edin. Hiç başarısızlık yaşamazsınız. Lao Tzu. Hiçbir ilişki kusursuz değildir. Çünkü insanlar kusurludurlar. Bir önceki bölümde görmüş olduğumuz gibi özenli ve sebatlı bakım her dayanıklı ilişkinin anahtarıdır. Bir evliliğin veya herhangi bir kurulu ilişkinin sonunun getireceği yıkım, pes etmeden önce ilişkiyi işler hale getirmek için her şeyi yapmanız konusunda size teşvik edici bir dürtü vermelidir. Bununla birlikte birçok ilişkide bakım başarısız olur veya gereğinden fazla tek taraflıdır ve insanları birleştiren bağlar kopar. Bakımın sınırlarını belirlemek bir ilişki içinde olmanın gereklerinden biridir. Ancak söz konusu sınır çizgisine vardığınızda veya onu geçtiğinizde nasıl ilerleyebileceğiniz konusunda filozofların söyleyecek çok şeyleri vardır. Janet. Janet bana geldiğinde kişisel, duygusal ve felsefi bakımdan bunalımdaydı. Kendisinin ve kocası Bob'un mutsuz bir şekilde boşanmaya doğru sürüklendiklerini söyledi ve o akşam eve mi gitmesi gerektiğine, yoksa kocasını sonunda kesin olarak terk edip gitmeme konusunda enine boyuna düşünmek üzere, hafta sonunu bir otelde mi geçirmesi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. İkisi de mesleklerinde başarılıydılar ve müşterek bir kararla çocuk sahibi olmamışlardı. Sahile yakın güzel bir evde yaşıyorlardı ve birleştirdikleri gelirleri onlara çok konforlu bir yaşam biçimi sağlıyordu. Janet bana Bob'un hoşnut edilmesi son derece güç biri olduğunu anlattı. Fakat o Bob'un kendisinden istediği her şeyi ona vermeye kararlıydı. Uzun çalışma saatlerine ek olarak evlerinin bakımıyla uğraşma sorumluluğunu da üstleniyordu. Hemen her gün uzun uzun hazırlanıyor, ince endamını ortaya çıkaran şık giysiler seçerek görünümünü titizlikle koruyordu. Aralarında ne zaman küçük veya büyük bir ihtilaf çıksa kendi tercihlerinden ödün veriyordu. Onun gönlünde tatilleri için İtalya gezisi varken Bob bunun yerine Barbados sahilinde 2 hafta geçirmeyi tercih etmişti ve seyahatin bütün hazırlıklarını da Janet yapmıştı. Janet'in işinde yeni bir şehre yerleşmelerini gerektiren bir terfi imkanı ortaya çıktığında Bob taşınmaya isteksiz olduğu için Janet bu fırsatı kaçırmıştı. Akşam yemeği için eğer Janet Japon lokantasına gitmek, Bob ise İtalyan yemeği yemek isterse mutlaka İtalyan lokantasına giderlerdi. Fakat Janet ne kadar çok verirse Bob onu o kadar çok eleştiriyordu. Bob için ne kadar çok şey yaparsa kendini o kadar az takdir edilmiş hissediyordu ve evliliklerinin parçalandığını seziyordu. Barbados'a gittiklerinde Bob orada yapacak hiçbir şey olmadığından şikayet ediyordu. Janet'i mesleğinde hırslı olmadığı için eleştiriyordu. Yeni saç stilini beğenmiyordu. Ya da Janet'in tuttuğu hizmetçi kız Bob'un gömleklerini doğru katlamamış oluyordu. Sanki Janet'in yaptığı hiçbir şey doğru değildi. Janet gene de atacağı adım konusunda kararsızdı. Bob'u terk etmeli miydi? Hikayesinin sonuna yaklaştığında Janet bana ilk evliliğinin başarısız olduğunu ve kendisinin o ilişkiyi korumak için yeterince gayret göstermemiş olmaktan endişe ettiğini anlattı. Şimdi kendisini bir başka mutsuz ilişkinin içinde bulmuştu ve yine evliliği becerememiş olmanın utanç verici lekesinden korkuyordu. İkinci kez mağlup olmayı istemiyor ve aynı hatayı 2 kere yapmamaya and içiyordu. Janet hem ilk boşanması sırasında hem de Bob ile işler kötüye gitmeye başladığında terapiden geçmişti. Babasıyla olan geçmiş ilişkisinin ilk kocasıyla olan ilişkisinde oynadığı rolü artık anladığı halde Bob konusunda ne yapması gerektiğini hala bilemiyordu. Görüştüğü en son psikiyatr ona bir antidepresan ilaç reçetesi yazmıştı ama ruh halinde bir değişiklik yaptığına inanmadığı için ilacı bittiğinde yeniden almamıştı. Janet ile Bob evlilik danışmanına bile gitmişlerdi. Çok kısa bir süre. Danışmanları bazı yeni iletişim ve müzakere teknikleri önermişti. Ama Bob dışarı adım atar atmaz bunları alaya almıştı. Janet fikirlerini birbirlerine açıklamak konusunda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyordu. Fakat hemen her şeyi denemeye de hazırdı. İlk birkaç seanstan sonra Bob sadece vakit ve para israfı olduğunu söyleyerek danışmana gitmek istememişti. Janet boşandıktan sonra aldığı geleneksel psikolojik yaklaşımlar ona bir faydası olmadığını hissetmişti. Şimdiki durumunda da oradan bir fayda göremiyordu. Böylece radyoda benim felsefi danışmanlıktan söz ettiğimi duyduğunda randevu almak için hemen otomobil telefonundan beni aramıştı. Aynı gün Bob'u terk edip etmeyeceğine karar vermeye çalıştığı o gün, öğleden sonra ilk görüşmemizi yaptık. Bir kriz durumunda olduğunu biliyor ama çıkış yolu göremiyordu. İnsanlarla çalışmayı kabul etmeden önce onların benimle terapi yapmak için iyi adaylar olup olmadıklarını değerlendiririm. Janet'in vakası felsefi danışmanlığın tamamen uygun olacağı bir vakaydı. Altüst olmuştu ama gene de kendine hakimdi. İşinde iyi çalışıyor, geceleri iyi uyuyor ve hayatında yapmak zorunda olduğu bütün işlerin üstesinden geliyordu. Şiddetli ızdıraplar ve yaşamlarının alışılmış akışında işlevsel bozukluklar yaşayan insanların bir felsefi danışman aramadan önce bir doktoru veya bir psikiyatrı görmeleri ve geçici olarak ilaç yardımı almaları gerekebilir. Bir erdem olarak bencillik. Janet ile birlikte ele aldığım ilk şey Ayn Rand'ın bencilliğin erdemleri hakkındaki fikirleri oldu. Janet Ayn Rand'ın The Fountainhead, Pınar veya Atlas Shrugged, Dünyanın Motoru adlı eserlerini hiç okumadığı halde şu sırada kendine zarar verecek derecede kendini düşünmez bir durumda olduğunu kabul etti. Ve diğer kamp tabiatı ile övündüğü halde Rand'ın kendiniz güvende olmadıkça başkalarına gerçekten yardımcı olamayacağınız yolundaki düşüncesine iyi yanıt veriyordu. Eğer Janet bu evliliği elinden geldiği kadar çok şey verdiğine, fakat Bob'un buna karşılık vermediğine ve muhtemelen karşılık vermek niyetinde de olmadığına karar verirse, Rand onun ilişkiyi terk ederek kendini koruma mecburiyeti olduğunu söylerdi. Duygusal bir yatırım kârlı olmuyorsa ve gerçekte durmadan artan katkılar gerektiriyorsa, Rand elde hala başka yere yatırılacak bir şey varken kayıplarınızı durdurmanızı tavsiye ederdi. Asla bir başka insan uğruna yaşayamayacağıma, ne bir başkasının benim uğruma yaşamasını istemeyeceğime, hayatım ve hayata duyduğum aşk üzerine and içerim. Ayn Rand. Rand genellikle özgürlük taraftarlığı ile ilişkilendirilir ve mantık ile akla değer vermesiyle tanınır. Öte yandan kişisel çıkarın önemini ve ahlaklılığını ileri süren yalnız o değildir. Dalai Lama'nın dediği gibi akıllıca bencil olun. Budizmin Mahayana geleneği herkesin aydınlanmaya erişmesi gerektiğini ve bir kere oraya vardığında başkalarının aynı hedefe varmasına yardım etmek amacıyla geri dönmesi gerektiğini savunur. Fakat başkalarının kafalarının berraklaşmasına yardım etmeden önce kendiniz bir berraklık konumunda olmalısınız.